SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 1 Haziran 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Reconciliation yani uzlaşı haftasındayız. Her yıl 27 Mayıs ile 3 Haziran arasında kutladığımız uzlaşı haftasında bu yılın teması cesur ol ve değişimi gerçekleştir. Yayınımızda birazdan haber bültenimizi sunacağız. Sonra seçim döneminin bitip normal siyasetin başladığını gösteren bir bölüm var. Albanizi hükümeti bugün resmen yemin edip göreve başladı. Bugün ayrıca resmen kış da başladı. New South Wales ve Victoria'da da hava sıcaklıkları dip yapmış durumda. Bu dönemde evleri ısıtmak için elektrik ve doğalgaza yükleniyoruz. Önümüzdeki haftalarda enerji fiyatlarına yapılacak büyük zamlar hakkında da bir bölüm var bugünkü programda. Programın ikinci yarısında Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların protokollerini size tanıtacağız. Protokoller, yerli ve yerli olmayan halklar arasındaki iletişim için kilit önemde. Size bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Mesajlar gelmeye başladı bile. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Anthony Albanese'nin yeni kabinesi bugün yemin edecek. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya kısmi petrol yasağını getirmesinin ardından Başkan Zelenski yaptırımlar için baskıyı devam ettirme sözü verdi. Türkiye'ye girişte PCR zorunluluğu kaldırıldı. Başbakan Anthony Albanese'nin yeni bakanları bugün yemin edecek ve rekor sayıda kadın ön saflarda yer alacak. Hükümet konağında 30 kişilik ön koltuğun yemin töreni yapılacak ve bunlardan 10'u kabine olmak üzere toplam 13'ü kadın bakan olacak. Dün akşam açıklanan başbakanın kabinesinin yeni yüzleriyle önceki İşçi Partisi hükümetinde görev almış milletvekilleriyle dengelendiği görülüyor. Yemin, New South Wales güney kısmındaki Gilmore'daki marjinal koltuğu kazanan Fiona Phillips'le birlikte İşçi Partisi'nin Temsilciler Meclisi'nde 77 sandalyeyi güvence altına almasına denk geldi. Amerikalıların cüzdanlarını ve Başbakan Joe Biden'ın kamuoyu onayını olumsuz etkileyen artan enflasyon nedeniyle Biden ve Federal Reserve Başkanı Jerome Powell Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ancak başkan, Federal Reserve'in enflasyonu yavaşlatma çabalarına müdahale etmeyeceği sözünü verdi.
My job as president is not only nominate highly qualified individuals.
Başkan olarak işim aday göstermek değil diyen Joe Biden, bu kurum için yalnızca yüksek, çok yüksek nitelikli bireyleri aday göstermekle kalmaz, aynı zamanda onlara işlerini yapmaları için ihtiyaç duydukları alanı da veririm. Onların kritik öneme sahip çalışmalarına müdahale etmeyeceğim. Federal Reserve'in iki sorumluluğu vardır. Bir, tam istihdam, iki, sabit fiyat açıklamasını yaptı. Toplantı, Powell'ın Kasım ayında merkez bankalarına başkanlık etmek üzere Biden tarafından yeniden aday gösterilmesinden bu yana bir ilk ve Senato tarafından ikinci dönem için onaylanmasından 2 hafta sonra gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'dan gelen neredeyse tüm petrolü yasakladığı için Avrupa Birliği'ne teşekkür etti. Bir videoda konuşan Zelenski, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın petrol ithalatını büyük ölçüde azaltma kararının Rusya'nın artık terörü aynı düzeyde finanse edemeyeceği anlamına geldiğini söyledi.
Європейські країни погодились на значне обмеження імпорту нафти з Росії, і я вдячний усім.
Зеленський, Avrupa ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını önemli ölçüde kısıtlamayı kabul etti ve bunun için çalışan herkese minnettarım. Ancak Avrupa ülkelerinin Rus petrolünü ve diğer fosil yakıtları reddetmesinin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandıracağını anlamak da önemlidir ifadelerini kullandı. Başkan Zelenski, özgür dünya ve terör devleti Rusya arasındaki önemli ekonomik bağların kalmaması gerektiğini söyleyerek, daha fazla yaptırım için baskı yapacağını da sözlerine ekledi. Bu arada Harkov'daki kurtarma ekipleri nihayet Mart ayında Rus güçlerinin bombalı saldırılarında öldürülen insanların cesetlerini kurtardı. Harkov, Şubat ayındaki Rus işgalinin başlamasından itibaren ağır bombardımana maruz kalmış ve bu da 1,5 milyonluk şehri yıkık binalar ve enkazdan oluşan bir çorak araziye çevirmişti. Ancak Ukrayna güçlerinin çevredeki toprakları yeniden ele geçirmesi ve Rus birliklerini geri püskürtmesinden bu yana nispeten sakinlik sağlanmıştı. Bu da yetkililerin cesetleri kurtarmasına izin verdi. Bununla birlikte Ukrayna yüzlerce şüpheliye karşı kavuşturmanın hazırlandığı 15 binden fazla savaş suçu iddiası tespit ettiğini söyledi. Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, iddia edilen suçların Rus askerlerinin kadınlara, çocuklara, erkeklere ve yaşlılara karşı işlediği cinsel suçları içerdiğini ve zanlıların arasında politikacılar ve üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğunu söyledi. Venediktova, Ukrayna'da yaşananların sadece silahlı bir çatışma değil, sivillere karşı saldırgan ve acımasız bir savaş olduğunu ve adalet aramanın önemli olduğunu söylüyor. Venediktova, adaletten bahsedeceksek, suçluları fiziksel olarak tutuklayamasak bile zamanı geldiğinde elimizde tüm delillerle mahkemeye gitmeye hazır olacağız dedi. New South Wales parlamentosunun reformları geçirmesinden 5 ay sonra eyalette artık yasal olarak olumlu cinsel rıza gerekiyor. New South Wales parlamentosu geçen Kasım ayında rıza yasasını netleştiren, modernize eden ve basitleştiren bir değişikliği kabul etmişti. Yeni yasa rızayı, varsayılması mümkün olmayan ve sürekli karşılıklı iletişimi içeren özgür ve gönüllü bir anlaşma olarak tanımlamakta. Yasalar ayrıca bir kişinin cinsel eyleme rıza göstermesinin diğer eylemlere rıza göstermediği anlamına gelmeyeceğini de açıklığa kavuşturdu. Değişiklik, hükümetin saldırı davalarında yer alan jürilere yeni talimatlar vermeye başlamasıyla uykuda, bilinçsiz veya sarhoş olan bir kişinin rıza gösteremeyeceğini açıklık getiriyor. New South Wales hükümeti, paramata hafif raylı sisteminin inşasını geciktirme tavsiyelerini görmezden gelerek gelişiminin ikinci aşamasına devam edecek. Eyalet hükümetinin bağımsız altyapı kuruluşu, New South Wales'taki yüksek profilli mega projelerin birçoğunun ertelenmesini ve 27 milyar dolarlık altyapı harcamasının daha küçük projelere yönlendirilmesini tavsiye etmişti. Rapor, hem pandemiyi hem de aşırı ısınan inşaat pazarını büyük inşaatların ilerlemesi için en büyük iki risk olarak göstermişti. Eyalet hükümeti, sahil bağlantıları da dahil olmak üzere bir dizi önerilen projeye ara verdi. Ancak hafif raylı sistemin ikinci aşaması devam edecek ve eyalet başkanı Dominic Protey, hükümetinin büyük bir inşaat gündemiyle tanımlanmaya devam edeceğini söyledi. Alexander Vučić, Nisan ayında yapılan yeni seçimin ardından dün Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Vučić, açılış konuşmasında ülkesinin önceliklerinden birinin Avrupa Birliği'ne üye olmak olacağını söyledi. Sırbistan, şimdiye kadar müttefiki Moskova'ya karşı yaptırımlara katılmayan tek Avrupa devleti olmasına rağmen, Vučić, Balkan ülkesinin Ukrayna'daki savaşa karşı Batı yaptırımlarına katılabileceğini ima etti.
forming a new government is of the utmost importance because of the situation we're in.
İçinde bulunduğumuz zor durum nedeniyle yeni bir hükümet kurmak son derece önemli diyen Vučić, bugün hepimizin birlikte düşünmesi gerekiyor. Halktan büyük destek görmüş birisi olarak bunu tek başına yapamam. Bunu yapacak bir hükümete ihtiyacımız var. Kesinlikle teknik değil, tam meşrutiyete sahip bir hükümet. Bize zarar verebilecek yeni yaptırımlarla uğraşmak zorunda kalacağız ve bu yüzden Avrupalı ortaklarımızdan bize yardım etmelerini isteyeceğiz sözlerini sarf etti. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye'de girişte PCR zorunluluğu kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın valilere gönderdiği genelgeye göre 1 Haziran'dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde azami 72 saat önce negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişte azami 48 saat içerisinde negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak. Son 24 saatte Türkiye genelinde 975 yeni COVID-19 vakası ve 4 ölüm kaydedildi. Gezi eylemlerinin 9. yıl dönümünde Taksim'de toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Karanlık gider gizli kalır pankartı taşıyan yurttaşlar, her yer Taksim, her yer direniş sloganı attı. Basın açıklaması öncesi Taksim Meydanı'nda eylem düzenleyen Türkiye İşçi Partisi üyesi 40 kişi gözaltına alındı. Basın açıklamasının ardından polis İstiklal Caddesi'ne çıkan yolu barikatlarla kapattı ve gözaltılar devam etti. Valilik toplam 170 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yargıtay'ın cezasını onamasından sonra infaz işlemleri için götürüldüğü Silivri cezaevinde denetimli serbestlikle çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevi önünde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
Hesap vermesi gerekenlerin adalet karşısında hesap vermesi için hep beraber ama hep beraber çalışmaya, çalışmaya ve çalışmaya devam.
Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığı'na 13 Ocak 2018'de seçilmişti. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kaftancıoğlu'na terör örgütü propagandası yapmak, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmiş, Yargıtay iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını bozmuştu. Ceza 3 yıl veya daha az süreli olduğundan yasa gereği Kaftancıoğlu hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan ve son günlerde saldırılarını arttıran YPG ve PKK'ya karşı harekat sinyali verdi.
Şu anda içinde bulunan durum nedeniyle de bazı müdahaleler yapmak mecbur olduğunu görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç, gereç, silah ve teçhizatıyla verilecek her türlü görevi yapmaya hazır.
30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmayı hedefleyen Türkiye'nin bu Suriye için planladığı 5. harekat olacak. Bu harekatın hem Fırat'ın doğusunda hem de batısında yapılması bekleniyor. Dünya Tütünsüz Günü'nde açıklamalar yapan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, sigaranın zararlarından bahsetti ve sigara ve alkole son günlerde yapılan zamların bu ürünlerin tüketimini azaltmak amacıyla yapıldığını belirtti.
Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımıyla en etkili mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Yani hem suluda artırıyoruz hem sigarada filan artırıyoruz. Fakat hayret, yani aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor.
Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 lira 79 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol var. Önümüzdeki hafta Katar'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı mutlaka kazanması gereken eleme maçında kilit oyuncusu Tom Rogic'in yokluğunda çıkacak Avustralya erkek futbol takımı Sakuruz'un oyuncusu Aziz Behic, diğer oyuncuların öne çıkabileceğine inandığını söylüyor. Kişisel nedenleri öne sürerek takımdan ayrılan Rogic'in yerine başka oyuncu çağrılmayacak. Behic, diğer oyuncuların da yetenekli olduğunu söylüyor.
We're gutted for Tommy. First and foremost, the main thing is him and his family are fine.
Behic, Tommy için içimiz yandı. Her şeyden önce asıl mesele onun ve ailesinin iyi olması. Ama geçmişte de göründü ki bu diğer oyuncular için bir fırsat ifadelerini kullandı. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da yağmur ihtimali var 8 derece. Sydney'de şiddetli rüzgar ve güneş var 15, Melbourne yağışlı ve rüzgarlı 12, Adelaide bulutlu 15, Perth parçalı bulutlu 20, Hobart yağışlı 12, Wollongong'da şiddetli rüzgar var ama güneşli 14, Newcastle'da aynı 16, Brisbane parçalı bulutlu ve rüzgarlı 19, Cairns genelde güneşli 28 ve Darwin parçalı bulutlu 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan yemin edip göreve başlayan yeni Albanizi hükümetine bakacağız. Albanizi hükümeti rekor sayıda kadın ve ülke tarihinin ilk Müslüman bakanlarıyla öne çıkıyor. Bugün ayrıca uzlaşı haftası kapsamında da bazı bölümlerimiz olacak. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Özellikle uzlaşı haftası ve Avustralya siyaseti hakkındaki mesajlarınızı bekliyoruz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç tane son dakika haberi ve mesajlarınızı paylaşmak istiyorum önce. Avustralya'da ekonomik büyüme Mart çeyreğinde %0.8 olarak açıklandı. Bu da yıllık ekonomik büyümenin %3.3'e yükseldiği anlamına geliyor ki bu beklenenden daha yüksek bir ekonomik büyüme. Bu arada Avustralya'da konut fiyatları da 20 aydır ilk defa düştü. Biliyorsunuz Avustralya Merkez Bankası faizleri arttırmaya başlamıştı geçen ay. Sydney ve Melbourne'da ve Canberra'da konut fiyatlarının düştüğü, Brisbane ve Adelaide gibi daha ufak başkentlerde yükseldiği belirtiliyor. Ama artan faizlerin konut fiyatlarını etkileyeceği belli şu anda. Bu arada COVID-19 pandemisinin devam ettiğini hatırlatmak amacıyla bir haber paylaşalım. Şangay'da 2 aydır devam eden ve 25 milyon kişiyi etkileyen kapanma da kısmi bir rahatlama ilan edildi. Bunu da sizle paylaşalım. Halil Çeyrumuzu dinleyicimiz, o kadar suça bulaşmışlar ki bunun altından kalkacak bir Erdoğan yok demiş. Mahmut Bey, Türkiye'de AKP hükümetinin muhalefet üzerinde de olan baskıları had safhaya ulaştı. Gezi Parkı'nın yıl dönümü dolayısıyla yapılan protestolarda canla başla görevini yapan basın emekçisi, gazeteciler darp edildi. Gördüğüm bu olaylar karşısında bir insan olarak çok büyük üzüntü duydum. Dileğim ana vatanımızdaki bu kötü olayların bir an evvel daha büyük üzücü olaylar yaşanmadan son bulmasıdır demiş. Necdet Çimenli Bey, Morrison amcayı tatile gönderdik Albanizi'ye, yeni kabinesinde başarılar diler ve Kurtlar Vadisi'nde dans ettiğini hatırlatırım demiş Necdet Çimenli Bey. Hacı Tokdemir Bey de mesajı şöyle, adalet, hukuk, insan hakları diyerek iktidara gelen AKP 20 yılda ülkeyi borç batağına, işsizliği ve enflasyonu en yüksek noktaya getirirken eğitimi de dibe vurdurdu. Adalet ve hukuksa sarayın iki dudağı arasında. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan linç davasındaki karar beni şaşırtmadı. Tersi sürpriz olurdu. Cumhurbaşkanı yanlısı olanlar ne kadar kin, nefret içinde muhalefete saldırırlarsa o kadar ödül alıyorlar. Sonra da her zamanki gibi vatan millet Sakarya, Kur'an bayrak edebiyatıyla kendi kitlelerine masal anlatıyorlar. Bu masalların sonu geldi artık. İlk seçimde gidecekler ve ülkem güzel günler görecek demiş. Fatoş Hanım yine uzun bir mesaj atmış. Hepsini okuyamayacağız ne yazık ki. Şöyle başlıyor. Türkiye çok kritik bir döneme girmiştir. Ya Taliban Cumhuriyeti ya da Demokratik Laik Halk Cumhuriyeti ülkem hiçbir dönem böyle baskıcı, faşizan bir dönem görmemiştir. Bu sebepten Uğur Mumcular, Bahriye Uçoklar ve daha binlerce aydınımızı kendi kirli karanlık yüzlerini gizlemek için FETÖ çeteleriyle beraber öldürdüler. Kenan Evren darbesinden sonra bile muhalefet bu denli baskılanmadı. Hiçbir iktidar halkın haber alma özgürlüğünü böyle baskılamadı demiş Fatoş Hanım. Daha mesajlar var, okumaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Avustralya siyaseti ve uzlaşı haftası hakkındaki yorumlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Sayın dinleyiciler, 21 Mayıs'taki seçimlerden sonra iktidardaki partiler değişti. İşçi Partili Anthony Albanese başbakan. Başbakan dün yeni kabinesini tanıttı ve bu sabah da yeminle bu kabine göreve başladı. 21 Mayıs'ta koalisyonu devirip hükümeti kurma yetkisini alan İşçi Partisi'nin lideri ve Başbakan Albanese dün akşam açıkladığı hükümetinde rekor sayıda kadına yer verdi. Canberra'daki parlamentodaki İşçi Partisi grubuna seslenen Albanese, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandıklarını ve dışarıdan destek olmadan yasama görevini yürütebileceklerini de söyledi. Başbakan yardımcısı Richard Miles aynı zamanda Savunma Bakanı olarak görev yapacak. Penny Wong geçen hafta yeni Dışişleri Bakanı olarak yemin etmişti. Geçen hafta yemin eden kabine üyeleri arasında Jim Chalmers Hazine Bakanı ve Katie Gallagher da Maliye Bakanı, Kadın Bakanı ve Kamu İşleri Bakanı olarak görev yapacak. Bir Avustralya hükümetine görev alan ilk Müslüman erkek de Endüstri ve Bilim Bakanı Ed Husic oldu. İlk Müslüman kadın da Anne Ellie, Erken Çocukluk ve Gençlik Bakanı olarak görev yapacak. Adalet Bakanlığı'na Mark Dreyfus, Çevre Bakanlığı'na Tanya Pilibersek ve İçişleri Bakanlığı'na Claire O'Neill getirildi. Oyların %81'inden fazlası sayılmış durumda ve öngörülere göre Liberal Ulusalcı Koalisyon 58 ve İşçi Partisi de tek başına hükümeti kurmaya ihtiyacı olan 76'dan bir fazla 77 sandalye kazanacak. Yeşiller 4 ve Bağımsızların 11 sandalye kazanması bekleniyor. Albanese parlamentonun yeni döneminin de 26 Temmuz'da başlayacağını açıkladı. Ayrıca Yürekten Uluru bildirisini uygulama ve Federal Yolsuzluk Komisyonu kurma taahhütlerini de tekrarladı. Senatör Pat Dodson, uzlaşı ve Yürekten Uluru bildirisini uygulama özel temsilcisi olarak atandı. Albanese, İşçi Partisi'nin parlamento grubunda başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada parti disiplinine odaklandı.
We need to change the way that politics operates in this country. We need to be more inclusive. We need to be prepared to reach out.
Bu ülkede siyasetin işleyiş şeklini değiştirmemiz lazım. Daha kucaklayıcı olmamız, rakiplerimize elimizi uzatmamız gerekiyor. Bu parlamentoda bunu yapabiliriz. Hedefim bu odayı olduğu gibi tutmak değil, daha da büyütmek diye konuştu. Bu arada Hazine Bakanı Jim Chalmers, ekonominin büyük sıkıntıları olduğunu, federal bütçedeki büyük açığın belirtilenden daha da fazla olduğunu söyledi. Ancak Hazine Bakanı Chalmers, açığı ilave vergilerle değil, tasarrufla karşılayacaklarını söyledi.
You know, we think the first port of call is to trim spending. We've already proposed $11.5 billion in budget improvement.
İlk seçenek harcamaları kısmak diyen Chalmers, şimdiden seçimden de önce 11 milyar dolarlık bütçe tasarrufu önerdiklerini ve önceliklerinin bunu gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Sayın dinleyiciler, bir mesaj okumak istiyorum BSR Rumuzlu dinleyicimizden. Umarım yeni hükümet zenginlere luxury tax uygular, ekonominin yükünü düzeltir. Bu para neye yaramaz ki, sağlık, eğitim ve yatırımlar gibi demiş. Biraz önce duydunuz, Hazine Bakanı Chalmers yeni vergi öngörmüyor. Bunu hemen sonrasında okumak istedim. Sayın dinleyiciler, Temmuz itibariyle Avustralya'daki enerji fiyatları büyük oranda artacak. Yıllık ödediğimiz elektrik ve gaz faturalarında yüzlerce dolarlık artış öngörülüyor. Hatta bugün bazı elektrik dağıtımcıları farklı firmaya geçin, önümüzdeki günlerde iki kat arttıracağız gibi böyle açıklamalar yapıyorlar. Eğer siz böyle bir şeyden etkilendiyseniz veya böyle bir mesaj aldıysanız lütfen bize mesaj atın, sizinle konuşmak isteriz. 0429-99-62-63 numaralı hattımıza mesaj atın. Bazı bölgelerde elektrik dağıtıcıları, gaz dağıtıcıları lütfen farklı şirketlere geçin mesajı atıyormuş. Bu bölümü yayını arkadaşımız Nigün Kılıç hazırladı.
Hali hazırda artan yaşam maliyeti baskılarıyla uğraşan Avustralyalılar şimdi de elektrik faturalarında bir artış bekliyor. Avustralya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bazı uzmanların elektrik fiyatlarında 10 yıllardır görülen en büyük artışı görebileceğimiz konusunda uyardığı gibi 3 eyalet için asgari fiyat teklifini arttırdı. Yakında Avustralya'nın yeni enerji bakanı olacak Chris Bowen, Avustralyalı konut sahipleri için bazı kötü haberler vermek zorunda kaldı.
Today we have the Australian Energy Regulator's release of the new default market price.
Avustralya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yeni asgari fiyat teklifi açıklamasına sahibiz diyen Bowen, bu söz konusu karardan etkilenen piyasalardan elektrik satın alan Avustralyalılar için kötü bir haber diye konuştu. Avustralya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen asgari fiyat teklifiyle konutlarda yaşayanlar için fiyatların New South Wales'te %8,5 ile %14 arasında, Güneydoğu Queensland'de %11'den ve Güney Avustralya'da %7'den fazla arttığı görülecek. Victoria'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise geçtiğimiz haftanın başlarında %5'lik bir artış açıklamıştı. Victoria'nın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu sözcüsü Justin Oliver bu konuda şunları söyledi. Bu esas olarak toptan tedarik fiyatıdır ve dürüst olmak gerekirse oradaki en önemli itici güç yakıttır. Kömür ve gaz şu anda çok pahalı ve bir süredir de pahalılaşıyor. Ve bu küresel olaylardan, yani Avrupa'da olup bitenlerden dolayı ve aynı zamanda da genel olarak talep nedeniyle hiç de az değil diye konuştu Justin Oliver. Avustralya'daki konutların yaklaşık %10'u, yani 550 bin müşteri, enerji tedarik eden şirketler için bir tavan görevi gören asgari fiyatı ödüyor. Çoğu Avustralyalı diğer şirketlerle daha ucuz fiyatlarla çalışıyor. Ancak önümüzdeki aylarda daha büyük yüzde artışları görmeleri muhtemel. Victoria Enerji Politikaları Merkezi ile birlikte olan Bruce Mountain, İşletmeleri ve konutları bu yıl faturalarında büyük bir artış beklemeleri konusunda uyarıyor. Şu anda pazara giren büyük müşteriler %50'lik bir artış görüyor. Önümüzdeki yıl içinde evlerde benzer bir şey görürsek şaşırmam diyen Mountain, Avustralya'da benzin fiyatlarını şu anki seviyesinde görmedik. Hala Avrupa'da ödediklerinden biraz daha ucuz. Ama şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek 2 ila 3 katı diye konuştu. Yeni hükümet artıştan selefini sorumlu tutuyor ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapma sözü veriyor. İşte yeni enerji bakanımız olacak İşçi Partili Chris Bowen'ın bu konuda söyledikleri. Enerji politikasının olmaması, yeni enerjiye yatırım yapılmaması, yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmaması ve son 9 yılda iletimin olmaması, Avustralyalıların elektriğe olması gerekenden daha fazla para ödediği anlamına geliyor diyen Bowen, Morrison hükümeti seçimlerde mağlup olmuş olabilir. Ancak mirası devam ediyor ve mirası daha yüksek elektrik fiyatları diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de dahil olmak üzere jeopolitik faktörlerde toptan elektrik ve gaz fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunuyor. Fiyatlar son 12 ayda 2 katından fazla arttı. Bruce Mountain, Avustralyalı konutların ve işletmelerin önümüzdeki yıl daha fazla fiyat artışı göreceğine inanıyor.
I think we could well end up with an electricity and energy price shock that's comparable to the 1970s.
Aslında Avustralya'da gördüğümüz en büyük enerji arzı ve fiyat şoku olan 1973 petrol kriziyle karşılaştırılabilir bir elektrik ve enerji fiyat şoku ile sonuçlanabiliriz diyen Mountain, buna doğru ilerlediğimizden giderek daha fazla korkuyorum. Kesin olarak göremiyorum ama Avrupa'da bu durumdalar diye konuştu. Ve bu artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden sıradan Avustralyalılar üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor.
Blame it on COVID, we can blame it on Ukraine, we can blame it on whatever, but the simple fact of the matter is the cost of living has gone up, but the salaries haven't gone up incrementally.
Dinlediğimiz bölümde ilk konuşan kişi hayat pahalılığı katlanarak arttı. Bunun için COVID'i suçlayabiliriz. Ukrayna'yı da suçlayabiliriz. Her ne olursa olsun suçlayabiliriz. Ancak meselenin basit gerçeği şu ki hayat pahalılığı arttı ama maaşlar kademeli olarak artmadı derken ikinci kişi ise evet ücretlerimizin %'si ne olursa olsun dedikleri gibi bu yiyip bitirecek. Zaten ilerlemeye başladığımızda tekrar hareket etmeyi biraz daha zorlaştırıyor diye konuştu. Üçüncü kişi ise evet işleri zorlaştırıyor, her şey yükseliyor, her açtığımızda başka bir şey artıyor diye konuştu. Avustralya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Avustralyalıları elektrik şirketleriyle en iyi anlaşmayı yapmaya çağırıyor ve kurumdan Justin Oliver insanların mali zorluk yaşamaları durumunda tedarikçi şirketleriyle konuşmaları gerektiğini söylüyor.
Our advice to those consumers who find themselves in difficulty is to make contact with their retailer.
Kendilerini zor durumda bulan tüketicilere tavsiyemiz elektrik şirketleriyle iletişime geçmeleridir diyen Oliver, her enerji tedarikçisinin kendilerini zor durumda bulan müşterilerini nasıl destekleyeceğini ve koruyacağını belirleyen bir zorluk politikası olması gerekir. Ve önceliklerimizden biri de bu politikaların etkili olduğundan ve çalıştıklarından emin olmaktır diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Şimdi sizden gelen bazı mesajlara dönüyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Türkiye'de festivalleri, konserleri, tiyatroları hatta parklarda yoga yapmayı yasaklayan kafa Taliban zihniyetidir demiş. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz, vatan millet Sakarya herkesin ağzında, yalnız sokakta birbirine selam vermeyen bazı milliyetçi, CHP'li, cemaat dindarlar, Türkiye karşıtlarıyla beraber ülkemizin çıkarlarını savunmasını hiçe sayıp Tayyip düşmanlığında ittifak halindeler. Karaya beyaz, beyaza kara diyerek yalan iftira siyaseti yapıyorlar. Meral Abdülhamit diktatör diyor. Güya dindar Temel, Davut Ali Suspus. Tarih her şeyi not ediyor. Yıllar sonra torunlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız diye sormuş Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz Canan Kaftancıoğlu, vatan ve doğa sevgimi ölçmeye ne aklınız ne de ufkunuz yeterlidir demiş. Doğrudur. Bizlerin ne devlete ne de ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine küfür edecek kadar ne ufkumuz ne de ahlak yoksulluğumuz vardır. Hak, hukuk ve adalet ülkesi olan Erdoğan Türkiye'sinde bir saat bile olsa hüküm giymişsen 5 sene devlet idaresine görev alamazsın demiş bu dinleyicimiz. Bir başka ismini vermeyen dinleyicimiz, Tayyip insanlar aç fakir geziyor dedi. Resmen insanların gerçek yönünü yanlışıyla söylemek zorunda kaldı demiş bu dinleyicimiz. Ali Derumuzu dinleyicimiz, Kılıçdaroğlu'na bir duyum vereyim. Erdoğan yurt dışına kaçtı. Gördüğünüz şahıs Erdoğan değil, Erdoğan'ın dublörü, hemen DNA testi isteyin demiş. Mustafa Bey de, Tayyip Erdoğan ülkede kaos çıkartmak istiyor. Böyle giderse kendi memleketimize Türk pasaportuyla giremeyeceğiz. Ayrıca 2023'te Türkiye'de seçim olacağına inanmıyorum demiş Mustafa Bey. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edeceğiz şimdi. Uzlaşı haftasındayız. Uzlaşı haftası 27 Mayıs'ta 3 Haziran arası kutlanıyor. 27 Mayıs 1967'de düzenlenen ve Avustralyalıların büyük desteğiyle onaylanan anayasal değişikliğin yıl dönümüyle başlıyor. Onay sonrası hükümet Aborjin ve Torres Körfezi adaları için yasalar geçirebildi ve Avustralya'nın ilk ulusları üyeleri nüfus sayımına dahil edildi. 3 Haziran'da da Mabo günü, Eddie Mabo'nun yüksek mahkemede kazandığı önemli davanın 30. yıl dönümü kutlayacağız Cuma günü. Avustralya yerli toplumu ülkenin işgal edildiğini kabul ettirebilmek için 1992'de Eddie Mabo'nun davayı kazanmasını beklemek zorunda kaldı. Ondan önce Avustralya Terra Nullius, yani kimseye ait olmayan topraklar klasmanındaydı. Bu önemli davayı da Eddie Mabo'nun açtığını söyleyelim. Sayın dinleyiciler, şimdi yerli halklarla yerli olmayan halklar arasındaki iletişimde öne çıkan protokolleri inceliyoruz. Aborjin ve Torres Boğazı adalıların kültürel değer ve kurallarına uymak, ilk Avustralyalılara ve yaşadığımız toprakları anlamak için ve saygı göstermek için son derece önemli bir basamak. Avustralya yerlilerinin kültürel protokolleri, Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumlarla pratik ve kişisel ilişkilerimizin temelini oluşturan etik kurallardır. Avustralya'nın ilk halklarının yaşadığımız toprakla olan özel bağı ve bilgisinden yararlanmak için onlarla kurduğumuz ilişkileri derinleştirmek çok önemli. Avustralya başkent bölgesinden Ngunnawal yaşlısı Carolyn Hughes, kültürel bilgisi yüzünden toplum içinde önemli bir yere sahip.
Aboriginal and Torres Strait Islander people are the First Nations people of this country and we
Aborjin ve Torres Boğazı adalılar bu ülkenin ilk ulusları. Bizim inanç sistemimiz ve kültürel değerlerimiz tarih öncesi çağlara uzanıyor ve modern Avustralya'da bizim hayatlarımızın bir parçası olmaya devam ediyorlar diye konuşuyor. Kültürel protokollere uyarak Avustralya'nın ilk halklarının yaşadığımız topraklarla ve tarih öncesi uygulamalarla hiç kesilmemiş bir bağ olduğunu kabul ediyoruz. SBS'in ilk yerli büyüğü Rhoda Roberts da devam eden uygulamaları destekleyenlerden biri.
We've continued old stories, protocols and rituals for eons.
Sözlü hikayelerimiz, protokol ve ayinlerimizi binlerce yıldır devam ettiriyoruz. Biz yerinde sayan toplumlar değiliz, süreçler kendi dengesini buluyor. Ancak bizi biz yapan temel felsefemiz yer, su yolları ve gökyüzü olan topraklarımıza bakmaktır diyor. Avustralya yerlisi, yani Indigenous Australian terimi hem Aborjin hem de Torres Boğazı adalıları kapsıyor. Ancak Aborjinler kendilerini, kimliklerini daha iyi yansıtacak şekilde de tanımlayabiliyorlar. İnsanlar geldikleri topraklarla kendilerini tanımlıyor. New South Wales ve Victoria'da Koori, Queensland'de Murray ve Tazmanya'da Palawa sık sık kullanılıyor. Karen Hughes, Aboriginal, Aborjin veya Torres Strait Islander, Torres Boğazı adalı kelimelerinin terimlerinin uygun olduğunu söylüyor. Ancak Hughes, Ngunnawal kadını olarak tanımlanmak da isterim. Çünkü geldiğim topraklar orası diyor. Toprağım derken dil ve kabile grubumu kastediyorum. Çünkü bunlar diğer aborjinler için nereden geldiğimi anlatıyor diyor. Torres Boğazı adalılar da Cape York Yarımadası'nın ucuyla Papua Yeni Gine arasındaki adaların yerlileri ve genel olarak Malezya kökenliler. Torres Boğazı adalı olan Maritime Union'dan ulusal yerli görevlisi Thomas Mayer, adaların biraz farklı olduğunu söylüyor.
All First Nations have slightly different cultures, but there is a real clear difference between
our. Tüm ilk halkların kültürleri birbirinden farklı, ancak adalılarla aborjin kültürleri arasında fark son derece belirgin diyor. Adalılar kendilerine özgün bir yerli halk olarak tanımlanmak istiyor diyor. Avustralya bayrağı yanında Aborjin ve Torres Boğazı adalıların bayraklarının da asılması bir saygı ifadesi. Yerli, Indigenous, Aborjin, Aboriginal, Torres Boğazı adalı, Torres Strait Islander ve büyük veya yaşlı, Elder. Büyük harflerle başlaması gereken, kullanılması uygun kelimeler. Ancak bu kelimelerin kısaltmasının hakaret olarak algılanacağını da söylüyor Carolyn Hughes.
Never abbreviate Aboriginal. It is really, really offensive. Never.
Aborjin kelimesini hiçbir zaman kısaltmayın. Bu bir hakaret olarak algılanır diyor. Aborjin ve Torres Boğazı adalının kısaltması olan ATSI olarak da bizi tanımlamayın. Kısaltmalardan ibaret değiliz. Bu konuda son derece hassasız. Hakaret olarak algılayacağımız terminolojiler kalbimizi kırar diyor. Elders, yaşlılar veya büyükler, toplumun derin bilgiye sahip üyeleri. Amca, uncle veya teyze, auntie olarak hitap edilirler. Yerli olmayan insanların bu kelimeleri kullanmadan önce izin istemesi uygun olur.
In our old way, our elders were those people who had learned wisdom and caring for people.
Aborjin yaşlı Rhoda Roberts, bizim yaşlılarımız veya büyüklerimiz kültürel bilgeliği öğrenmiş ve insanlara şefkatle yaklaşan kişiler diyor. Bu yüzden de toplum içinde onlara büyük saygı duyulduğunu, yaşlandıklarında onlara bakıldığını söylüyor. Çünkü bu kişiler ahlaki açıdan başkalarına nasıl yaklaşılacağını gösterir diye konuşuyor. Önemli bir olayda yapılan Welcome to Country, hoş geldin merasimi genelde toplumun yaşlıları tarafından uygulanır. 1980'lerde Rhoda Roberts tarafından isimlendirilen Welcome to Country merasimi geleneksel bir karşılama töreni. Bir etkinliğin açılışında geçmişe saygı göstermek amacıyla yapılır. Konuşma, dans veya duman merasimi olabilir.
The Welcome to Country is done by those custodians from that land base that you're on.
Welcome to Country veya toprağa hoş geldin merasimi o toprağın koruyucuları yani yaşlıları tarafından yapılır diyor. Öte yana Acknowledgement of Country veya toprağa saygı merasimi de önemli bir etkinlikte veya toplantıda yapılan bir karşılama protokolü ve herkes tarafından yapılabilir. Roberts toprağa saygı merasimi içinden gelmediğimiz bir toprakta yaşadığımızı ve çalıştığımızı kabul etmek anlamına geliyor ki bunda bir sakınca yok diyor. Yine de bu toprağa aitsiniz ve onu tanıyıp koruyanlara, custodians bunlar ve yaşlılara teşekkür ediyorsunuz diyor. Carolyn Hughes, çocukların ailelerinden zorla alınmasının yarattığı tarihi travmanın insanların aileleriyle ilgili sorulara verdiği cevabı etkilediğini söylüyor.
Well, it's very inappropriate to talk about percentages and even skin coloring or eye coloring, hair coloring because our children are.
Yüzdelerden, deri, göz veya saç renginden bahsetmek son derece uygunsuz. Çünkü çocuklarımız kültürümüzde büyüyor ve bu bizim için çok önemli. Beyaz toplum veya yerli olmayan toplum bu çocukları reddetti. Halbuki aborjin kültürü ailelerimiz, toplumumuz için bu çocuklar ruh dünyasının ödülleri ve her zaman kabul edilmişlerdir diyor. Torres Boğazı adalı Thomas Mayer, saygılı olduğunuz sürece bilmediğiniz her şeyi sorabileceğinizi söylüyor.
I suggest that people don't feel like they're going to be offensive as long as they come from a place that is genuine and respectful.
Saygılı ve içten olduğunuz sürece protokoller hakkında soru sormaktan çekinmeyin diyor. Soru sorduktan sonra yapmanız gereken dinleyip açıklamayı kabul etmek ve saygılı bir şekilde kendinizi ilerletmek diyor. Mayer ayrıca herkesin yürekten Uluru bildirisini okuyup dinlemesini ve önerilerini desteklemesini istiyor. SBS'in ilk yerli büyüğü Rhoda Roberts da protokollerin temelde insan olarak birbirimizi kabul etme anlamına geldiğini söylüyor.
It's about kindness and compassion. For me personally,
benim için bir Wicabul kadını olarak protokoller her zaman hayat sürecimin bir parçasıydı ve hala yapabilmek, uygulayabilmek büyük bir tatmin duygusu sağlıyor diyor ve ekliyor. Ancak her zaman dediğim gibi tüm bunlar aslında görgüden ibaret. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklama gireceğiz. Ancak reklama girmeden önce bir yeni yani televizyondan gördüğüm, ABC Haber'den gördüğüm bir haberi sizle paylaşayım. Yani geçtiğimiz aylarda Lismore selden etkilenen bir bölgeydi. New South Wales, Queensland sınır bölgesindeki Lismore. Şimdi soğuyan havaya rağmen orada selden etkilenen birçok insanın hala çadırda olduğu söyleniyor. Yani onları da düşünmek gerekiyor bu dönemde. Selden, doğal felaketlerden etkilenen çok sayıda insan Lismore'da hala soğuğa rağmen çadırlarda kalıyor.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, biraz bir bölümümüz daha var. Ondan sonra sizin mesajlarınızla devam edeceğiz yayınımıza. Yine uzlaşı haftası ile ilgili hazırladığımız bir bölüm bu. Sydney Liman bölgesinde bir ada geleneksel sahiplerine teslim ediliyor.
Sydney Limanı bölgesindeki bir ada geleneksel sahiplerine iade ediliyor. New South Wales hükümeti 4 yıllık 43 milyon dolarlık bir proje kapsamında Goat Island yani Keçi Adası olarak bilinen May Melly restore edip aborjinlerin yönettiği bir komiteye devredecek. Sidneyliler için Goat Island yani Keçi Adası, Sidney Liman bölgesinin bilinen bir yeri. Sidney Limanı Ulusal Parkı'nın parçası olan 13 adadan biri olan bu ada, bölgenin aborjin halkı için son derece önemli. Yerliler için bu adanın ismi Maymel. Yetkililer Maymel'i geleneksel sahiplerine iade kararı aldı. Metropolitan Aborjin Toprak Konseyi'nin başkan yardımcısı Yvonne Weldon, adanın yerliler için hep önemli olduğunu söylüyor.
The spirituality of this island, I don't know how any of you can not feel it because it is amazing.
Bu adanın ruhani etkisini nasıl hissedemediğinizi anlamıyorum çünkü muhteşem diye konuşuyor. Zamanın sınavına karşı o kadar güzel bir şekilde dayandı ki doğanın dostlarıyla beraber buradan bile belli oluyor. Yapılanları düzeltmek son derece önemli diye konuşuyor. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet de adanın geleneksel sahiplerinin iadesinin uzun süredir planlandığını söylüyor.
This has been stuck in the too hard basket for way too long. I mean, this is the...
Konunun uzun süredir hiç ilerlemediğini söyleyen Perrottet, adanın Sydney Liman bölgesinin en güzel yeri olduğunu ancak 10 yıllardır kullanılmadan orada atıl durduğunu söylüyor. Ada 10 yıllardır bakımsız kaldığı için kapsamlı bir temizlik ve restorasyon gerekiyor. Adada 30 kadar bina var. En eskisi 1830'lara dayanıyor. En yenisi de 1960'larda yapılmış. New South Wales hükümeti temizlik ve tamir için 4 yıllığına 43 milyon dolar ayırdı. New South Wales Aborjin İşleri Bakanı Ben Franklin bunun yerinde bir harcama olduğunu, projenin de ulusal parklar ve yerli toplum tarafından yürütüleceğini söylüyor.
This will be done through a transfer committee, the Maymel transfer committee, which will have a majority of Aboriginal people on it, utterly appropriately, which has got been approved.
Maymel transfer komitesinin süreci yöneteceğini, komitenin büyük çoğunluğunu aborjinlerin oluşturacağını söylüyor. Konunun Metropolitan Toprak Konseyi tarafından onaylandığını da belirten Franklin, süreç boyunca aborjin toplumunun katılımının ve işbirliğinin kritik önemde olduğunu da belirtti. Maymel'in restorasyonundan sorumlu komitenin yapması gerekenler bayağı uzun bir liste oluşturuyor. Binaların, su koruma duvarlarının ve iskelenin tamir edilmesi, adadaki su ve kanalizasyon sisteminin yenilenmesi ve asbestos gibi zehirli maddelerin de güvenli bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Başbakan Perrottet, ada restore edilince Maymel'in yerli ve koloni tarihinin anlatılmasında önemli bir merkez olacağını söylüyor.
The creation story of Sydney, which sits right here, and the meaning.
Sydney'in hikayesinin, yerli toplumun rüya sürecinin ve ayrıca koloni tarihinin bu adada anlatılacağını söylüyor. Adada zamanında mahkumlar tutulduğunu da belirten Perrottet, şuradaki kayaya bağlı bir şekilde haftalarca tutulan bir adam vardı. Buradaki tarih hiç anlatılmadı. Şimdi ilk ulusları ve koloni tarihini anlatmak için iyi bir fırsat var elimizde diyor. Yvonne Weldon, Ulusal Uzlaşı Haftası sırasında yapılan bu transferin adanın yerli halkı için önemini bir daha öne çıkardığını söylüyor.
This island brings together my people and you, just as it has been done.
Bu ada benim halkımı ve sizi bir araya getiriyor. Aynısını yerli klanı olan Euro içinde nesillerden beri, tarih öncesi çağlardan beri yapıyordu diyor. Euro çapında tüm klanların burada olduğunu ve geleneğin yine devam ettirildiğini söylüyor. Sayın dinleyiciler, SBS World Watch 35. kanaldan yayına başladı. Geçen hafta başından beri TRT'den aldığımız haber bülteninde her gün saat 22.30'da yayınlanıyor. Bunu da haber verelim sizlere. Şimdi sizden gelen mesajlara geçmek istiyorum. Bir dinleyicimiz şöyle demiş, bazıları dinden bahsediyor ancak hangi dinden bahsettiklerini söylemiyorlar. Eğer İslam'dan bahsediyorlarsa İslam dini kamu mallarını talan eden ve destekçilerini yanına bile yaklaştırmaz. Kur'an'ı iyi okumanızı tavsiye ederim. Bütün dinler bunu söylüyor. Yolsuzluğa karşı mesajları var bütün dinlerin. Yenişehir Lorumuzu dinleyicimiz, gelişmiş ülke denilen Avustralya'da elektrik zamlarından korunmak için 3 yorganla yatıyor. Günlük işlerimi sırtımda battaniye ile dolaşıp ayaklarıma sıcak su torbası bağlıyorum. Çok mutluyum. İnanıyorum gelecekte her şey çok daha güzel olacak demiş. Evet sayın dinleyiciler, bu önümüzdeki dönemde son derece
önemli bir sıkıntı olacak. Enerji fiyatları, hatta Reamped diye bir şirket, Yeni Zelanda şirketi piyasadan çekildiğini açıkladı. Toptan fiyatların bir yılda 2 kat artmasından dolayı artık tüketicilere yani uygun fiyatta enerji veremeyeceğini söyleyerek çekilme kararı aldı piyasadan. Önümüzdeki dönemde bunu çok yakından takip edeceğimize eminiz. Fatoş Hanım Kılıçdaroğlu, Delil İsteyen İktidara Sadat'ın kurucusu olan Ersan Ergün'ün tweetini delil olarak versin. Her şey ortada. Erdoğan'ın desteğiyle kurulan şeriatçı terör örgütlerinin çatısıdır Sadat, demiş bu dinleyicimiz. Vatanperver Rumuzu dinleyicimizin mesajı şöyle: son kozları korku iklimi, savaş naraları, milliyetçilik hikayeleri, Allah-u Ekber nidaları, artık gidişiniz mi kaçışınız mı ibretlik olacak inşallah, demiş bu dinleyicimiz. Sydney'den Hasan Bey: burada bazı arkadaşlar Türkiye'deki gerçekleri ne zaman görecek merak ediyorum. Halen iktidarı destekliyorlar, demiş. Ve eklemiş: Erdoğan ağzıyla itiraf etti, aç sefil dedi halka, diyor bu dinleyicimiz. Elif Hanım: umarım bir gün ülkeme adalet gelir ve tüm ülkemi soyanlar bir bir yargılanır, demiş bu dinleyicimiz de. Bir başka dinleyicimiz Hacı Tokdemir: reis bu ülkede aç yok sefil yok diyordu. Saray kabinesi medyası da aynı şeyi söylüyordu. Dün sigara alkole gelen zamdan sonra adam aç sefil, bir de rakı ve sigara içiyor dedi. Kendi yalanını kendi kanıtladı, demiş bu dinleyicimiz. Son olarak Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimizin mesajı da şöyle: CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, devlet seri katil, inandığınız Allah, kocam çeyrek domuzu 7 dakikada 7 diyor. 6,5'luk masada oturan, Allah'a inanan bir tane CHP, İP, SP, DEVA, Gelecek Parti lideri olsa ittifak bozulur, demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere ve haber bültenlerine sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi size SBS Türkçe olarak sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz.
Paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.